Ayrım 11.
Sayfa 112. Talat moralleri bozulmuş iddiaçıların kendilerine olan güvenlerini arttırmak için sert deyimler kullanmakta ve cemiyetin İstanbul'da ne kadar güçlü olduğunu söylerken durumu bile bile abartmaktaydı. Şu anda iktidarın dizginlerini ele geçirmiş bulunuyoruz ve kabine cemiyetin avucu içinde. Ya da mebusan meclisinde çoğunluğu bizler meydana getiriyoruz. Mecliste bize karşı girişilen bütün muhalefet hareketleri yenilgiye uğradı gibi sözleri doğrulayacak tek bir olay ne geçmişte ne de o gün için vardı. Bu iddialardan hemen sonra Talat kendi kendini yalanlamaktaydı. Cavit Bey, ben ve öteki üyeler bazı konularda ümit ettiğimiz başarıyı sağlayamıyoruz. Cemiyetin Makedonya'daki kuruluşlar arasında bir birlik sağlamak ve 1910 kongresinde cemiyetle fırka arasındaki farklılıkları ortadan kaldırma çabaları, İttihat ve Terakki'nin çökmekte olduğunu belirten olaylardır. Bu çabalar pek başarılı sonuçlar vermemiş, durum gittikçe kötüleşmeye devam etmiştir. Sıkı yönetime karşın Türkiye, Journal Democrat adlı bir Selanik gazetesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Çöküşünün Nedenleri adlı bir makale yayımlanmıştır. Aralık ayında Edirne'deki İngiliz konsolosu 2. Ordu'nun küçük rütbeli subayları arasında 3. Ordu'da başlayan bir muhalefetin yayılmakta olduğunu bildirmektedir. Bu hareket cemiyete karşıydı. Ordu'da atamalara siyaset karıştırmasından, Almanya'dan borç alarak Fransa ve İngiltere'nin dostluğunu kaybetmesinden ve kısıtlama politikasından dolayı hükümeti eleştirmekteydi. Dipnot, Marlington Gray'e İstanbul 3 Ocak 1911 tarih ve gizli 3 sayılı yazıya ek olarak Konsolos Samson'dan Marling'e Edirne 2 Aralık 1910 tarihli yazı ve Tyrell'in Marling'e yazısı. Bu hareketin arkasındaki adam Miralay Sadık sözde sarhoşluk suçuyla tutuklanmıştı. Ancak İttihat ve Terakki'nin Merkez Komitesi üyelerinden Eyüp Sabri'nin kefaleti üzerine serbest bırakılmıştı. Tunay'a Partiler sayfa 191. Bakınız Lofter'dan Gray'a İstanbul 3 Ocak 1910 tarih ve gizli 71 sayılı yazıya ek olarak Samson'dan Lofter'a Edirne 26 Aralık 1910 tarihli yazı. Bir yandan Bağbali'nin Arnavutluk, Makedonya ve Yemen'de uyguladığı baskı siyasetinin başarısızlığa uğraması, öte yandan cemiyetin Mahmud Şevket Paşa'ya söz geçirememesi muhalefeti daha da kamçıladı. 1911 başlarında 6 ay önce sindirilmiş muhalefet bu kez Hizbi Cedid adıyla ortaya çıkıyordu. Ahali fırkası gibi bu parti de İttihat ve Terakki Cemiyeti içindeki muhalifler tarafından kurulmuştu ve başında Miralay Sadık ve Abdülaziz Mecdi Bey bulunuyordu. Yine ahali fırkası gibi tutucu ve gelenekçi nitelikte olup İttihatçıların toplumsal ve siyasal görüşlerine şiddetle karşıydı. Ocak sonlarında başkentteki siyasi atmosferi National Zeitung'un İstanbul muhabiri şöyle anlatmaktaydı. Etrafta meclisin dağılmasının an meselesi olduğuna dair söylentiler dolaşıyor. Jön Türklerin Arabistan'daki ayaklanma ve Arnavutluk ve Makedonya'daki kritik durum karşısında Harbiye Nazırı'nın diktatörlüğünü kabul edecekleri, Hakkı Paşa'nın devrileceği ve yeni kabineyi Mahmud Şevket Paşa'nın kuracağı bile söyleniyor. Dipnot National Zeitung 22 Ocak 1911 aktaran Times 23 Ocak 1911. Durum bu söylentilerde belirtildiği kadar ciddi olmamakla birlikte gene de muhalefeti yatıştırmak için cemiyetin Talat'ı feda etmesi gerekmişti. Cemiyetin temel taşlarından biri olan Talat, Dahiliye Nazırı olarak eyaletlerde uygulanan sert politikadan sorumluydu. 10 Şubat'ta görevinden istifa etti ve yerine daha yumuşak başlı bilinen Halil Bey getirildi. Dipnot, Talat Bey'in istifası Tanin 11 Şubat 1911, İstanbul 11 Şubat 1911. Le Courant Politique şöyle yazmaktaydı. Komite zaman zaman kişiler konusunda ödün verse de ne otoritesinden bir şey kaybediyor ne de siyasetinde bir değişiklik yapıyordu. Revue du Monde Musulman, cilt 21 1912 sayfa 195. Halil Bey'in atanmasından hemen sonra cemiyet siyasetinde bazı değişiklikler yaptı. Eyaletlere ve Müslüman olmayan unsurlara merkeziyetçilik kuralının uygulanmasından sessizce vazgeçiliyor, kapitülasyonlara eskisi kadar şiddetle karşı koyulmuyordu. Bu değişiklikler eyalet valilerine gönderilen bir sirkülerde açıklanmaktaydı. Halil Bey bu sirkülerde Bağbali'nin başlıca siyasetinin Osmanlıların özgürlük ve adaletten eşit oranda yararlanmaları olduğunu söylüyor, amaç sınırlar içindeki birlik ve bütünlüğü sağlamak ve bu yoldan devletin en büyük yarası olan milliyetler arası geçimsizliği ortadan kaldırmaktır diyordu. Valilerin yabancılara konuk muamelesi etmeleri ve kapitülasyonlara uygun davranmaları isteniyordu. Öte yandan Talat bugün davranışlarıyla dikkati üzerine çektiği faal makamından alınıp disiplin ve anlaşmayı sağlamak göreviyle İttihat ve Terakki Fırkası Grup Başkanlığı'na getirilmişti. Dipnot, Tanin 22 Şubat 1911, İstanbul 22 Şubat 1911. Başkan Talat, Edirne. Başkan Yardımcıları Seyit Bey, İzmir. Münir Bey, Çorum. Ali Cemali Bey, Halep. Mansur Paşa Bin Gazi, Sayman Galip Efendi, Karesi. Cemiyet Talat'ın istifasından sonra inisiyatifi muhalefetin elinden almak için çok çalıştı. Bundan sonraki dönemde Mahmut Şevket Paşa en önemli kişi olmaya devam ettiyse de cemiyetin durumu artık eskisi gibi sağlam değildi. Başkumandan ara sıra cemiyeti tutar gibi görünse de çoğu zaman kararsız davranmaktaydı. Dipnot Cavit'in hatıraları Tanin 28 Eylül 1943, ayrıca 20, 21 ve 22 Eylül 1943. Bu yüzden cemiyetin eli kolu bağlanmıştı. Gerek ordu gerekse halkın çok sevdiğine inandığı Mahmut Şevket Paşa'ya ne karşı çıkabiliyor ne de onsuz bir şey yapmayı göze alabiliyorlardı. Cemiyet muhalefeti çelmelemek için liderleri Miralay Sadık Bey'i başkentten uzak bir yere tayin ettirmeyi tasarlamıştı. Mahmut Şevket Paşa bu isteği reddetti. Bunun üzerine İttihatçılar muhalefetle uzlaşma kararı aldı. 20 Nisan'da Talat Miralay Sadık'la görüşmeye gitti. Saatlerce süren bu görüşmeden de bir şey çıkmadı. Sadık, İttihatçıları dinsizlik, masonluk, siyonistlik ve çıkarcılıkla suçluyor, bir anlaşmaya varmak için her şeyden önce cemiyetin kabineden ve meclisten çekilmesini şart koşuyordu. Muhalefetle uzlaşma çabası da başarısızlığa uğrayınca bazı İttihatçılar yeni bir plan hazırlamaya giriştiler. Cemiyet muhalefetin karşısına iki seçenekle çıkacak ve birini seçmesini isteyecekti. Ya İttihatçıların eski programını olduğu gibi kabul eder ya da iktidara geçer, yeni bir kabine kurar ve bütün sorumluluğu yüklenirlerdi. İkinciyi seçerlerse kendilerinden yana en az 50 mebus olduğunu düşünen cemiyet, İttihat ve Terakki adını koruyarak muhalefete geçecekti. Ancak muhalefeti yatıştırmak istemekle birlikte iktidarı her ne pahasına olursa olsun elinde tutmaya niyetli olan öbür İttihatçılar bu öneriyi aşırı bir tutum olduğu gerekçesiyle reddettiler. Bu tartışmalar sonunda hazırlanan 10 maddelik yeni program 23 Nisan 1911'de gazetelerde yayımlandı. Programda İttihat ve Terakki'nin gelecek kongresine kadar onaylanması koşuluyla muhalefetin bütün isteklerinin kabul edildiği açıklanıyordu. İncelenmesini kolaylaştırmak bakımından muhalefeti iki temel gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi eski kuruluşlara ve değerlere bağlı gelenekçi dindar gruptu ve liderleri Melami tarikatından Miralay Sadık'tı. Dipnot, Situation et Türk, İstanbul 13-30 Nisan 1911. Osmanlı Adliye Nazareti Adli Müşaviri Kont Ostrorog'un görevinden istifa ettikten hemen sonra yazdığı ve özel olarak Sir Eyre Crowe'a gönderdiği muhtıra. Sadık Bey'in dinsel geçmişi konusunda ayrıca bakınız Ali Canip Yöntem, Hizbi Cedid, Yakın Tarihimiz, Cilt 2, sayfa 353-354, Rıza Nur, Hürriyet, sayfa 18 ve sonrası, Y.H. Bayur, Tarih, Cilt 4, sayfa 235. Yeni programın 6. 7. ve 9. maddeleri bu grubun isteklerini yerine getirmekteydi. 6. maddede dinsel ve ulusal ahlak kuralları korunmakla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun geliştirilmesi amacıyla Batı uygarlığının yenilik ve yaratıcılığından yararlanılacağı öne sürülüyordu. 7. madde tarihsel Osmanlı geleneklerinin anayasa çerçevesi içinde devamının sağlanması ve korunmasını istemekteydi. 9. madde halifelik ve padişahlık kurumlarının kutsal haklarının pekiştirilmesi için anayasada bazı değişiklikler yapılmasını öngörüyordu. İkinci grubu oluşturanların çoğu kişisel çıkarlar peşinde olanlardı. Bunlar devrimden sonra işlerinden olmuş devlet memurları ya da bazı mevkilere göz koyarak cemiyete girmiş ama bu emellerine kavuşamamış hırslı kişilerdi. Hüseyin Cahit yazılarında bu gruba hak ettiği değeri vermektedir. Dipnot Tanin 24 Nisan 1911 ve H.C. Yalçın Bizde İlk Hizipleşme Yakın Tarihimiz Cilt 2 sayfa 153-154. Programın geri kalan 7 maddesi de bu grubu yatıştırmak amacıyla hazırlanmıştı. 1. madde mebusların imtiyaz ve benzeri çıkarlar peşinde koşmamalarını, 2. madde mebusların gelecekte devlet memuriyetlerini kabul etmemelerini istemekteydi. 3. maddede hiçbir mebusun partisinin meclis üyelerinden 2/3'ünün onayını almadan nazır olamayacağı açıklanıyordu. 4. maddeyle yasalara saygı gösterilmesi ve kabine üyelerinin sorumluluklarını benimsemeleri isteniyor. 5. maddede cemiyetin Osmanlılık adına çalışacağı, 8. maddede devlet memurlarının atama ve işten çıkarılmalarının kurallara bağlanması ve 10. maddede de gizli cemiyetlerin kurulmalarının ve faaliyet göstermelerinin önüne geçilmesi gerektiği söyleniyordu. Yakın zamana kadar baba halde adli danışmanlık yapmış olan Kont Ostrorok, bu siyasal zıtlığın iki ayrı devlet görüşünün karşı karşıya gelmesi sonucu ortaya çıktığı kanısındaydı. Bir yanda başında parti çalışmalarından uzak, sorumluluk yüklenmeyen bir hükümdar bulunan ve aklın, tecrübenin ışığı altında halkı ilgilendiren sorunları özgürce tartışabilen, parlamento üyelerince hazırlanan kanunlarla yönetilen bir meşruti imparatorluk, Bluntschli'nin Reichstadt'ı vardı. Öte yanda ise muhalefet grubundaki tutucu Müslümanlarca benimsenen ve aşırı fakat mantıklı bir ideal olan Maverdi ya da İbni Haldun'un Darül İslam ülkesi yer almıştı. Kont Ostrorok, cemiyetle muhalefet arasındaki bu ideolojik ayrılığın temelinde ekonomik nedenlerin yattığını fark etmişti. İttihatçılar sadece çağdaş, meşruti, merkezi bir devlet kurmak istemekle kalmıyor, devlet tekeli sistemini savunuyorlardı. Cavit Bey ve takımı özellikle tütünün devletçe işletilmesi konusu üzerinde ısrarla durmaktaydılar.
Bunun sonucu olarak da devletin sigara paketlerinin üzerine birer bandrol yapıştırıp vergi alması koşuluyla tütün üretimini ve satışını serbest bırakmasını yeğlediği ya da çıkarı olduğu için savunanların baş düşmanı olmaktaydılar. Fransızların kendi yönetimleri altındaki tütün reisini Babali'nin devralması olasılığı karşısında nasıl telaşa düştüklerine daha önce değinmiştik. Öte yandan 50 yılı aşkın bir süreden beri imparatorluk içinde Fransızlarca işletilen kuruluşların bulunması, Fransa'ya bağlı bir Osmanlı takımının oluşmasına yol açmıştı. Bu takım en az Fransızlar kadar bu kuruluşların ve dolayısıyla kendi çıkarlarının devamını istemekteydi. Böylece 1910'da Fransa'dan borç alamadığı için Cavit'e yapılan saldırıların nedeni de ortaya çıkmaktadır. Aslında ekonomik bir temele dayanan bu sürtüşme genellikle dinsel bir sorun haline getiriliyor. Bu arada cemiyetin çoğunluğu Musevi olan Selanik kentiyle yakın ilişkisinden de yararlanılıyordu. Yeni program kısa bir süre içinde de olsa muhalifleri susturmuştu. Programın ve verilen ödünlerin yıllık kongrede reddedilmesi olasılığı var olsa bile şimdilik bulutlar dağılmış, fırtına geçici de olsa atlatılmıştı. 27 Nisan'da Hakkı Paşa 45'e karşı 145 oyla güven oyu alıyordu. Birkaç gün sonra da cemiyetin uzun süreden beri başkentten uzaklaştırmaya uğraştığı Miralay Sadık Bey Selanik'e atanıyordu. Ama bütün bunlar yüzeysel olaylardı. Aslında cemiyetin durumunda önemli bir düzelme kaydedilmemişti. Dizginler hala Mahmut Şevket Paşa'nın elindeydi ve 13 Mart'ta sıkı yönetimin süresiz olarak uzatılmasıyla onun egemenliği de süresiz uzatılmış oluyordu. Kabinedeki iki iddiatçının Cavit Bey ile Babanzade İsmail Bey'in durumları hiç sağlam değildi. İkisi de 8 Mayıs'ta istifalarını verdiler. Onların yerlerine getirilen Nail Bey ve Abdurrahman Efendi ise cemiyetin yeni programının ikinci maddesini uyguladığını kanıtlarcasına Ayan Meclisi üyeleri arasından seçilmişlerdi. Öte yandan cemiyet içinde anlaşmazlıklar sürdüğünden Talat parti başkanlığı görevinden ayrılıyor, yerine İzmir mebusu Seyit Bey getiriliyordu. 18 Mayıs'ta ise Harp Divanı Tanin gazetesini kapatma kararı alarak İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne son darbeyi indiriyordu. Dipnot: Cavit, Tanin, 10 ve 11 Ekim 1943. Senin, 19 Mayıs 1911. İstanbul, 19 Mayıs 1911. Sıkı yönetim yetkililerinin bu davranışlarının sembolik olması gerekir. Çünkü kapatılan gazetenin Senin adı altına çıkmasına göz yummuşlardır. Eylül başında Tanin'e yeniden çıkma izni verilmiştir. Muhalefet durumdan yararlanarak cemiyet üzerindeki baskısını arttırdı. Selanik'te bulunan Miralay Sadık bir bildiri yayınlayarak bütün iddiatçıları cemiyeti din ve ırk farkı gözetmeksizin tüm Osmanlıları bünyesine alacak milli bir kuruluş haline getirmeye çağırıyor, askerleri ise siyasete karışmamayı ve siyasilerin elinde oyuncak olmamayı öğütlüyordu. Bildiri Miralay Sadık Bey'in ordudan istifa etmek niyetini açıklamasıyla son buluyordu. Meclisin 4 Haziran'da tatile girmesiyle siyasi sorunlar biraz olsun önemlerini yitirdiler. Ancak cemiyet üzerindeki baskı devam ediyordu. Sadık Bey'in Makedonya'daki çalışmaları olumlu sonuçlar vermekteydi. 4 Temmuz'da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Mitrovica kolu cemiyetten ayrıldığını açıkladı. Ağustos'ta Harbiye Nazırı Rıfat Paşa'nın Paris'e büyükelçi olarak atanmasıyla iddiatçıların nüfuzu iyiden iyiye azalmış oluyordu. Senin gazetesi çekilme sırasının Hakkı Paşa'ya geldiğini yazmaktaydı. Bu siyasal atmosfer sürseydi ve Eylül sonunda İtalya Osmanlılara savaş açmamış olsaydı, cemiyetin ortadan silinip yok olacağı kesindi. Savaş imparatorluk için ne kadar yıpratıcı olursa olsun, İttihat ve Terakki Cemiyeti için gizliden gizliye sevinilecek bir olay, yeniden canlanmak için ele geçmez bir fırsattı. 5. Bölüm. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gerilemesi, çöküşü ve yeniden canlanması. İtalya 29 Eylül 1911'de Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açtı. 28 Eylül tarihli ultimatomda İtalyan hükümetinin Trablus'taki çıkarlarıyla ilgili konularda Babali'nin davranışını tatmin edici bulmadığı ve buradaki İtalyan uyruklu vatandaşların yaşamlarının tehlikede olduğu gerekçesiyle bu eyaleti işgal etme kararına vardığı bildiriliyordu. Babali'ye işgal kuvvetlerine karşı direnme gösterilmemesi ve Trablus'taki Osmanlı makamlarına gereken talimatın verilmesi söyleniyordu. İtalya'nın öne sürdüğü koşulları kabul etmesi için Türk hükümetine 24 saat süre tanınmaktaydı. Aksi halde savaş açılacaktı. Dipnot, ultimatumun metni için bakınız. Rodi'den Gray'e, Roma, 28 Eylül 1911 tarih ve gizli telgraf, 67 sayılı yazı. Y.H. Bayur, tarih, cilt 2, sayfa 93-95. Signor De Martino'nun sadrazama gönderdiği Tarabya 29 Eylül 1911 tarihli savaş ilanının metni için bakınız. Loftr'dan Gray'e, Tarabya 29 Eylül 1911 tarih ve gizli 663 sayılı yazı. Ayrıca bakınız Loftr'dan Gray'e, İstanbul 23 Eylül 1911 tarihli yazı. British Documents on the Origins of the War, 1898-1914, cilt 11, sayfa 282-283. Ward ve Gooch, The Cambridge History of British Foreign Policy, 1789-1919, cilt 3, sayfa 454-456. Mendelssohn Bartholdy, E. Lepsius ve F.D. Die Große Politik der Europäischen Kabinett, 1877-1914, cilt 30, Berlin, 1926, sayfa 61-63. Yagov'dan Botman Holweg'e, 28 Eylül 1911 tarihli yazı. Ültimatumun kendisi o kadar şaşkınlıkla karşılanmadıysa da süresi Hakkı Paşa'yı oldukça şaşırttı ve 24 saat gibi kısa bir sürede cevap verme zorunluluğu kabinede büyük bir telaşa yol açtı. Türkler bir süredir İtalyanların Kuzey Afrika'daki bu eyalet üzerine planlar kurduklarını biliyorlardı. 8 ay kadar önce Hüseyin Cahit, Tanin'de çıkan bir yazısında Trablus'ta Osmanlı egemenliğinin iflas ettiğini söylüyor, Türkler bu eyaleti dolaysız olarak savunmadıklarına göre fazla olgun bir meyve gibi kendi ağırlığıyla düşüverecek diyordu. Kısa bir süre sonra da İttihatçıların dış siyaset konusundaki akıl hocası Babanzade İsmail Hakkı, İtalyanların Trablus'a kendilerinin malı gözüyle baktıklarını ve burada Amerikalılara bazı imtiyazlar verileceği yolundaki söylentilerden telaşa düşüp silaha sarılmalarının an meselesi olduğunu söylemişti. Tanin, 17 Şubat 1911. Temmuz sonralarında İtalya'nın İstanbul Büyükelçisi'yle Trablus Başkonsolosu'nu değiştirmesi, Roma'da İtalya'nın Türkiye'ye karşı izlediği siyasette bir değişiklik olarak yorumlanmıştı. Bu diplomatik yer değiştirmelerin ne anlama geldiğini İstanbul'dakiler de biliyorlardı. 6 Eylül tarihli Tanin gazetesinin yorumu kesindi. İtalyanlar diyordu, Tanin, Trablus'a vaat edilmiş belde gözüyle bakıyorlar. Bize kendimizi savunma hakkı bir yana onlara soru sorma hakkı bile tanımıyorlar. Bu eyaletin geleceği üzerinde bir söz söyleme yetkisini ellerimizden almak niyetindeler. 3 hafta sonra verilen İtalyan ultimatumu bu yorumun ne kadar yerinde olduğunu göstermektedir. Durumu ne kadar zayıf ve ümitsiz olursa olsun hiçbir Türk kabinesi Trablus'u sessiz sedasız düşmana terk edip gene de iktidarda kalmayı düşünemezdi. Hüseyin Hilmi Paşa İngiliz Büyükelçisi'ne, zaten fazlasıyla Osmanlı olmakla ve imparatorluk içinde öteki ırkları, özellikle Arapları ihmal etmekle suçlanan hükümet, bir Arap eyaletini bir Hristiyan devlete bırakmayı aklından bile geçiremez. Böyle bir hareket imparatorluk içindeki Arap eyaletlerinin kitle halinde hükümete karşı ayaklanmasına yol açar diyordu. Ultimatumda öne sürülen kesin koşullar, özellikle yanıtlamak için tanınan sürenin kısalığı, kabineyi çok güç bir seçim yapmaya zorladı. Ya kabul edecek ya da savaşacaktı. Babali her ikisini de yapamayacağını biliyordu. Bu nedenle geri kalan tek yolu seçti ve Osmanlı büyükelçilerine telgraflar, büyük Avrupa devletlerine diplomatik notalar yağdırmaya başladı. İtalya'ya gönderdiği yanıt zaman kazanmak amacını taşıdığından en yumuşak dille yazılmıştı. Babali, İtalyanların Trablus'u işgal isteklerini kesin olarak reddetmekle birlikte, eyaletteki çıkarlarının korunması için gerekli gördükleri güvenceler konusunda görüşmelere başlamaya hazır olduğunu bildiriyordu. Ayrıca İtalya'ya özel ekonomik imtiyazlar da önerilmekteydi. Öne sürülen biricik koşul İtalya'nın bu bölgede Osmanlı egemenliğini tanımasıydı. Eğer görüşmelere gidilseydi Türklerin daha da alttan alacakları anlaşılıyordu. Aradan bir ay geçmemişti ki Said Paşa Fransız Büyükelçisi'ne biz egemenlik istemiştik ama konferansta süzerenlik üzerinde ısrar edilseydi kabul edebilirdik diyordu. Dipnot, Bombardan de Servize Tarabya 29 Ekim 1911 tarihli yazı, Doküman Diplomatik Fransız 2. seri cilt 14, No 492, sayfa 722-725. Said Paşa'nın İtalyanların Trablus'ta padişaha tanıdıkları ruhani egemenliği yeterli bulmaması önemlidir. Ayrıca bakınız Baba Ali'nin İtalyan Büyükelçisi'ne 29 Eylül 1911 tarihli yanıtı. Ve Danişment Kronoloji cilt 4 sayfa 384-386. Ancak İtalya uzlaşmaya yanaşmamış ve ultimatumu uyarınca Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açmıştı. Savaşın patlaması iç siyasette hemen etkisini gösterdi. Yıllardır gücünü arttırmakta olan muhalefet cemiyete yeni bir canlılıkla saldırmaya başladı. Hakkı Paşa durumdan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ederek istifasını vermek zorunda kaldı. Bu kritik durumda başa geçmeyi kabul edecek becerikli bir sadrazam bulmak hayli zor oldu. Kamil Paşa'ya kabineye kurması önerildiyse de sadrazamlığı ancak cemiyetin siyasetten çekilmesi koşuluyla kabul edeceğini söyledi. Bunun üzerine padişah yine eski sadrazamlardan Said Paşa'ya başvurdu. Said Paşa 30 Eylül'de 8. kez sadrazam oldu. Yeni sadrazam kabineyi kurmakta oldukça güçlük çekti. Sonunda kurduğu kabine ruhsuz, aşırı tutumdaki iddiatçılara sempati beslemedikleri bilinen kişilerden kurulu bir iş kabinesi oldu. Dipnot, iş kabineleri genellikle seçim önceleri ya da darbelerden sonra kurulan ve gündelik işleri gören nötr kabinelerdir. Savaşın partiler arası siyaset üzerindeki etkisi, özellikle Hakkı Paşa'nın istifasından sonra geçici ve tedirgin bir ateşkes dönemini başlatmak oldu. Bir süre içinde olsa yurtseverlik partizanlığın yerini almıştı. Cemiyetin nüfuzu hızla azalmaktaydı ama muhalefet bundan yararlanacak durumda değildi. Dolayısıyla her iki taraf da dikkatlerini İtalyan saldırısına çevirdiler. İtalya, Almanya'nın müttefiki olduğundan Osmanlı İmparatorluğu'nda İngiliz taraftarlığı yeniden canlanmıştı. Tanin, Osmanlı basınını İslamcı duyguları işlemekten vazgeçmeye davet ediyor, bu gibi davranışların İngiltere, Fransa ve Rusya'nın çıkarlarıyla çatışacağını söylüyordu. Daha önce Hüseyin Cahit, Alman Büyükelçiliği'nin gazetesi Osmanischer Lloyd'u, İslamcılığı üçlü ittifaka karşı bir silah olarak kullanmaya kalkışmakla suçlamıştı. Alman gazetesinden Osmanlıcılık ilkelerine ve siyasetine aykırı olan bu davranıştan vazgeçmesini istemişti. Dipnot, Tanin, 28 Ağustos 1911. Hüseyin Cahit şöyle yazıyordu: "Padişah bütün Osmanlıların hükümdarı ve bütün Müslümanların halifesidir. Bu nedenle Müslümanların gözlerini halifeliğin merkezi İstanbul'a çevirmeleri doğaldır. Ancak bu dinsel, ahlaki, duygusal bir bağdır ve politik çıkarlar uğruna suistimal edilmesi bizim fikir ve ilkelerimize tamamıyla aykırıdır." Sonunda 28 Eylül'de Tanin'de Almanya Türkiye yararına bir şey yapamayacaksa Osmanlıların üçlü ittifakla bir anlaşmaya varabilecekleri açıklandı. Dipnot, Hüseyin Cahit, İttifak ve İhtilaflar Karşısında Türkiye, Tanin, 28 Eylül 1911. Ne cemiyet ne Baba Ali, Pan-İslamizmin tehlikeli ağına düşmek niyetindeydiler.